Ayrım 28, Hastane, Arthur Hayley, sayfa 339. Binaya asansöre girerlerken de aynı şeyi düşünüyordu. Dönis'in sorusundan beri kendi kendini yokluyordu. Neden New York'a taşınmayayım? Şehirde güzel hastaneler var. Tıp bilimi yönünden zengin bir şehir. Bir yere girmek zor olmasa gerek. Bir bakıma hastalarının çevresini genişletmesi de zor olmayacaktı. Yeri, çalışmaları, New York'taki dostları ona faydalı olacaktı. Beni Burlington'a bağlayan ne var diye düşünüyordu. Hayatımın sonuna kadar oraya mı bağlı? Bir değişiklik yapmanın, yeni bir çevre aramanın zamanı gelmedi mi? 3 eyaletle evli değilim, orası için vazgeçilmez de değilim. Bazı şeyleri arayacağım, doğru. Yapma ve yaratma duygusu, birlikte çalıştığım kişiler. Ama şimdiye kadar çok iş başardım, kimse bunu asla inkar edemez. New York'ta dön istemek oluyor, bütün hepsine bedel değil mi? 20. kata vardıklarında Dönis kapıyı açmak için anahtarını çıkardı. O Donald'ın geldiğinde gördüğü uşak ortalıkta yoktu. Hiç konuşmadan birlikte karar vererek taraçaya çıktılar. ''Bir kadeh içki alır mısınız Kent?'' diye sordu Dönis. ''Belki daha sonra'' dedi o Donald kollarını genç kadına uzatarak. Dönis isteyerek sokuldu ona, dudakları birleşti, uzun bir öpüşme oldu bu. Genç adamın kolları kadına sıkı sıkı sarılıyor, kadının vücudunun da kendisine cevap verdiğini hissediyordu. Sonra Dönis hafifçe kurtuldu, kısık bir sesle, ''Tanımadığınız o kadar çok yanım var ki'' dedi. ''Yok canım.'' Kent inanmaz gibiydi. ''Öyle, bir kere sevdiğim kişiye sahip çıkmak isterim, bunu düşündünüz mü?'' Kent güderek cevap verdi. Hiç de korkacak yanı yok bunun. Tam tersine, evli olsak her şeyinizi paylaşmak isterim. Yalnız bir yanınızı değil, elimde değil başka türlüsü. Sizi bir hastaneyle bile paylaşamam. Kent gülmeye devam ederek karşılık verdi. Sanırım bir uzlaşmaya varabiliriz. Başkaları bunu yapıyorlar. Dönis ona döndü. Böyle söylediğinizde neredeyse inanacak gibi oluyorum. Durdu, sonra devam etti. ''Yakında yine New York'a gelecek misiniz?'' ''Evet, ne zaman?'' ''Ne zaman beni çağırırsanız.'' Sanki içgüdüsel bir hareketle Dönis ona yaklaştı, yine öpüştüler. Ama bu kez artan bir ihtirasla. Sonra arkalarında bir gürültü oldu, oturma odasına açılan kapıdan ışık süzüldü dışarı. Dönis hafifçe yana çekildi, az sonra da pijamalı ufak bir gölge taraçaya fırladı. Bir ses, ''Birinin konuştuğunu duyar gibi oldum.'' dedi. ''Ben de uyuduğunu sanıyordum. Bu bey Doktor O'Donnell. Doktor, işte kızım Philippa. Benim baş edilmez ikizlerimin yarısı.'' diye ekledi sevgiyle. Yeni yetme kız gizlemediği bir merakla Kent'e baktı. ''İyi geceler.'' dedi, ''sizden söz edildiğini duydum.'' O Donald Dönis'in ikizlerinin 17 yaşında olduklarını söylediğini hatırlıyordu. Kız yaşına göre küçük gibiydi, vücudu yeni yeni oluşuyordu. Ama zarif hareketleri ve annesini çok andıran davranışları vardı. ''İyi geceler Philippa'' dedi Kent'te. ''Sizi rahatsız ettiğimiz için üzgünüm.'' ''Gözüme uyku girmedi, kitap okuyordum.'' Elindeki kitaba çevirdi bakışlarını. ''Henrik, hiç okudunuz mu?'' ''Sanmam.'' dedi O'Donnell. ''Açıkçası tıp fakültesinde şiire ayıracak zaman yoktu. O günden bu yana da pek ilgilenemedim.'' Philippa kitabı açtı. ''Senin için bir şey var anne.'' Sözleri ve uyumu anlayarak iyi okuyordu şiiri. ''That age is best, which is the first, when youth and blood are warmer, but being spent the worst, time still succeed the former.'' Then be not coy, but use your time. And while ye may, go merry. For having lost but once your prime, you may forever tarry. Dipnot. En iyisi çağların bu ilk gelendir. Kanın daha harlı olduğu gençlik günleri. Ama sürükler peşinden en kötü çağı. Utanmayı ve katılığı at bir yana da uzan akıp giden zamana. Git evlen elindeyse hala, Ama yitirdin mi gençliğini, tazeliğini, durup beklersin öyle hep sonsuzluğa dek. Meseleyi anlıyorum dedi Dönes, odanına dönüp ekledi. Çocuklarımın beni yeniden evlenmeye zorladıklarını söyleyebilirim size Kent. Sadece senin için en iyi şeyin bu olduğunu düşünüyoruz dedi Filippa. Ve kitabı elinden bıraktı. Bunu pratik düşündükleri gerekçesi altında gizleyerek yapıyorlar. Ama ikisi de aslında insanı isyan ettirecek duygululuktadırlar. Filippa'ya dönerek sordu. Doktor O'Donnell'la evlensen ne düşünürsün? Filippa'nın ilgisi hemen uyandı. Evlenme teklif etti mi? Cevabını beklemeden devam etti. Kabul edeceksin tabii. Belli olmaz şekerim. Bir kere başımızda şu boşanma sorununun bulunduğunu unutmayalım. Ha, o mu? Babam hep ilk senin harekete geçmeni istemekle pek mantıksız davrandı. Hem niçin bekleyecekmişsin? O'Donnell'a dönüp öğüt verdi. Niçin birlikte yaşamayasınız? O zaman istenen şey gerçekleşir. Annem de Reno gibi iğrenç yerlerden birine gitmek zorunda kalmaz. Öyle anlar geliyor ki dedi Dönes, çağdaş eğitimin değerinden çok şüphe ediyorum. Sanırım şimdilik konuyu burada bırakacağız. Filippa'ya doğru yürüdü. İyi geceler şekerim. Aman anne diye itiraz etti genç kız. Bazen ne kadar da eski kafalı oluyorsun. İyi geceler hayatım diye tekrarladı annesi itiraz tanımayan bir sesle. Filippa O'Donnell'a döndü. Sanırım gerçekten gitmem gerekiyor. Sizinle tanıştığıma çok sevindim Filippa dedi Kent. Genç kız yanına sokuldu. Bir şey gizleme gereğini duymaksızın. Üvey babam olacaksınız dedi. Sanırım sizi öpmemde bir sakınca yok. Kent aynı ses tonuyla cevap verdi. Neden denemeyelim? Nasılsa... Genç kıza doğru eğildi. Dudaklarına hafif bir öpücük kondurdu. Filippa'nın yüzüne bir gülümseme yayıldı. Çok hoşsunuz dedi. Ve ardından Dönes'i uyardı. Anne ne yaparsan yap kaçırma bunu elinden. Filippa... Bu kez yanılmak mümkün değildi. Sesteki otorite ve disiplin isteyen ton kesindi. Kız gülmeye başladı. Annesini öptü, şiir kitabını aldı ve neşeyle el sallayarak kayboldu. O Donald Taraça'nın duvarına yaslanıp yürekten güldü. O an Burlington'da geçirdiği bekar hayatı ona inanılmaz ölçüde uzak, kasvetli ve boş geliyor, New York'ta Dönis'te yaşayacağı hayatı gitgide artan bir ilgiyle her saniye daha çekici bularak düşünüyordu. Bölüm. Vivian'ın sol bacağının kesilmesi tam saat 8:30'da başladı. Doktor O'Donnell, 3 Eyalet Hastanesi cerrahi bölümü şefi olduğunda ameliyatların tam saatinde başlaması en çok uyulmasını istediği şeylerden biri olmuştu ve operatörlerin çoğu bu kurala boyun eğiyorlardı. Ameliyatın hiçbir güç yanı yoktu. Lucy Granger'ın alışılmışın dışında en ufak bir aksilik beklemiyordu. Bacağı çok yukarıdan dizin epey üzerinden uyduk kemiğinin yukarısından kesmeyi tasarlıyorlardı. Bir an hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla bacağı kalçadan kesmeyi düşünmüş ama takma bacağın takılmasında güçlük çıkacağını düşünüp vazgeçmiş, bu nedenle de şimdiki uzlaşıcı duruma bacağın bir parçasını bırakmaya karar vermişti. Etin yarayı iyice kapayabilmesi için de ne kadar uzunlukta deri bırakacağını ve bunu nasıl yapacağını düşünmüştü. Bütün bu hazırlıkları da önceki akşam yapmış, kafasında bıçağı nereden vuracağını tasarlamıştı. Oysa Vivian zorunlu olarak bir muayene daha yapmakta olduğunu sanıyordu. Lucy'nin haberi Vivian'a vermesinden sonra oluyordu bu. Çok acı geçen bu konuşmanın sonunda genç kız önce sakin durmuş, ağlamamış, sonra birden yıkılmış ve Lucy'ye sarılmıştı. Derin hıçkırıkları son umut kırıntısının da yok olduğunu itiraf ediyordu. İşi dolayısıyla böyle anlarda duygulanmamaya alışkın olduğu halde bu kez Lucy alışmadığı bir şekilde duygulanıvermişti. Daha sonra kızın anne ve babasıyla ardından kendisini ziyarete gelen genç Saddons'la yaptığı konuşmalar ilki kadar kişisel değildi ama yine de üzücüydü. Lucy diğer operatörlerin yaptığı gibi hastalarına yönelen duygularını asla geri plana atamayacağını hissediyordu. Kendi kendine ve yüzeydeki kayıtsızlığının bir poz ama gerekli bir poz olduğunu kabul ediyordu. Yine de ameliyat salonundaki kayıtsızlığının pozla ilgisi yoktu. Burada kayıtsızlık önem kazanıyordu ve kısa süre sonra soğukkanlılıkla en ufak kişisel duyguya önem vermeksizin hemen yerine getirmesi zorunlu cerrahi gerekliliklerle uğraştı. Ameliyat masası başında anestezist başlamaya hazır olduğunu belirtmişti. Birkaç dakikadan beri Lucy'nin bu ameliyatta yardımcılığını yapan genç doktorlardan biri kesilecek bacağı havada tutuyor, kanı mümkün olduğu kadar gövdeye akıtmaya çalışıyordu. Şimdi Lucy dizini iyice yukarısına bir lastikle sıkmaya hazırdı ama lastiği gevşek tutuyordu henüz. Bir şey sorulmadan araçlarla ilgili hemşire makası masanın üzerinden uzattı ve Lucy önceki gün tıraş edilip heksaklorofene bulanmış bacaktaki sargı bezlerini kesmeye koyuldu. Sargılar yere düştü, ameliyat salonunda gezinen bir hemşire bunları topladı. Lucy duvar saatine baktı. 5 dakikadan beri bacak neredeyse dimdik havada tutuluyordu ve derisi sararmıştı. Genç stajyer el değiştirdi, Lucy ona sordu, "Yoruldunuz mu?" Maskesinin altından yüzünü garip bir şekilde buruşturarak cevap verdi genç adam. Bir saat süreyle bu işi yapmak istemem. Anestezist yaklaşmıştı. Lucy'ye sorarcasına baktı. Genç kadın da bir baş işaretiyle ona cevap verdi. Evet, rica ederim. Bunun üzerine anestezist lastiğe hava bastı ve bacaktaki kan dolaşımını durdurdu. Genç stajyer de bacağı masanın üzerine indirip uzattı. Hemşireyle birlikte hastanın üzerini yeşil ve mikroptan arıtılmış bir çarşafla örttüler. Sadece ameliyat yeri açıktaydı. Lucy burayı son bir kere alkollü zefiranla sıvadı. Ameliyat salonunda seyirciler vardı bugün. Üniversiteden 2 öğrenci. Lucy onlara yaklaşmalarını işaret etti. Hemşire bıçağı uzattı ve Lucy bıçağın ucunu deriye dokundurdu. Aynı zamanda da açıkladı. Bırakacağın derilerin uzunluğunu önce yüzeyde kalan bir çizgi çekerek belirttiğimi görüyorsunuz. Bunun amacı çalışacağımız alanı önceden belirlemektir. Bıçağı iyice derine gömdü ve hemen derinin altından sarı yağ dokusuyla kasları örten zarı ortaya çıkardı. Anlatmaya devam ediyordu. Önde bırakacağımız deriyi arkadakinden uzun tutmak önemlidir. Dikişin geride arkada bırakılabilmesi için. Böylece hasta tam bacağın kesildiği yerde bir yara izinin meydana getireceği kalınlıktan kurtulur. Bu noktada yarayı bırakırsak en ufak bir basınçta çok acıyabilir. Şimdi deri iyice kesilmiş, her parçanın sınırı sızmaya başlayan kanla belirlenmişti. İnsanın üzerindeki etkisi de birleştirilip uçlarından dikilecek olan biri uzun diğeri kısa 2 gömlek eteği gibiydi. Bir neşterle çalışan kısa ve telaşlı darbelerle kesen Lucy deriyi yukarı kıvırmaya başlayarak alttaki dokuların kırmızı ve kanlı yığınını ortaya koydu. Retraktörü lütfen. Hemşire aracı uzattı ve Lucy bunu deriyi hemen altından gelen tabakadan ayıracak şekilde tutturdu. Yardımcısına aracı yerinde tutmasını tembihledi. Bu arada da kendisi daha derine quadriceps yani dizin üstünden başlayan kas ilk tabakasına iniyordu. Az sonra dedi damarları ortaya çıkaracağız. Evet işte önce femoral arter yani uyluk atar damarı. Lucy işaret ederken 2 öğrenci büyük bir dikkatle öne doğru eğildi. Lucy sakin sakin hareketleri ve sözleri birbiriyle uyumlu devam etti. Önce damar demetini mümkün olduğu kadar yukarı almaya çalışacağız. Sonra da aşağı çekerek kesilen yerden iyice uzak tutup bağlayacağız. Lucy hemostasi önlemek için damarları 2 kat bağladı. Bu bölgede meydana gelecek bir kanama hastanın sonu olabilirdi. Sonra elini uzatıp makası aldı, bacağın aşağısına doğru uzayan büyük atar damarı kesti. Bacağın kesilmesine doğru artık geri dönmeyi imkansız kılan ilk adım atılmıştı. Aynı yöntem diğer damarlara da uygulandı. Sonra Lucy kasları yararak siyatik sinirine ulaştı ve bunu ortaya çıkardı. Eldivenli elleri siniri yoklarken Vivian'ın gövdesi birden masanın üzerinde kıpırdandı ve bütün gözler anesteziste çevrildi. Adam iç rahatlatıcı bir baş işareti yaptı. Hastanın durumu çok iyi, en ufak bir mesele yok. Ellerinden biri Vivian'ın yanağındaydı. Solgundu bu yanak ama genç kızın soluğu düzenli olarak devam ediyordu. Gözleri açıktı ancak hiçbir şey göremiyordu. Başı arkaya devrilmişti. Sağa ya da sola eğilmiyordu. Gözleri su doluydu. Bilinçsiz olarak fışkıran gözyaşlarıydı bunlar. Damarlar için yaptığımızı sinire de uygulayacak ve bunu mümkün olduğu kadar uzağa çekip, mümkün olduğu kadar yukarıdan bağlayacak, kesip çekilmesini sağlayacağız. Lucy otomatik olarak konuşuyor, sözleri, ellerinin hareketlerini izliyordu. Öğretme alışkanlığı onda çok güçlüydü, sakin bir sesle devam etti. Kol ya da bacakların kesilmesi sırasında sinir uçlarına uygulanacak yol konusunda operatörler arasında hep bir yığın tartışma olmuştur. Hedef tabii daha sonra kesilen yerde bir acı duyulmamasıdır. Çabucak ve ustalıkla siniri bağladı ve yardımcısına işaret edip dikişin sallanan ucunu kestirdi. Çeşitli yöntemlere başvurulmuştur. Enjeksiyonla alkol vermek, sinirin elektrikle yakılması gibi. Ama bugün başvurduğumuz yol daha basit ve çok kişi tarafından uygulanmakta. Lucy başını kaldırıp duvar saatine baktı. 9:00 geçiyordu. Ameliyata başlayalı 45 dakika olmuştu. Anestezist'e döndü. İşler yolunda mı? Bundan iyisi can sağlığı. Gerçekten çok sağlıklı bir kız. Şaka yolda takıldı. Gerçek hastanın bacağını kestiğimizden emin misiniz?
Çok eminim.
Lucy ameliyat masasında yatan hastayla ilgili şakaları hiçbir zaman hoş karşılamamıştı. Ama bıçağı vuruşundan son dikiş atana kadar durmadan şakalaşan operatörler de görmüştü. Bir görüş ve yaratılış meselesi diye düşündü. Bazı kişiler için şakacı sözler derin duyguları gizlemenin yoluydu. Bazıları için de tam tersi. Ne olursa olsun konuyu değiştirmeyi yeğledi. Bacağın arkasındaki kasları kesmeye başlarken anesteziste soruyordu. ''Aileniz ne alemde?'' Lucy bir an durdu ve eti tutturmak için ikinci bir retraktör aldı. ''Herkes iyi, gelecek hafta yeni bir eve taşınıyoruz.''
''Yok canım, nereye?''
Yardımcısına döndü. ''Biraz daha yukarı lütfen. Ameliyat bölgesinin iyice dışında tutmaya çalışın.'' Somerset Heights'ta yeni bir mahalle şehrin kuzeyinde. Öndeki kasların aşağı yukarı tümü kesilmişti.
''Sözünün edildiğini duydum sanıyorum.'' dedi Lucy. ''Karınız sevinecektir umarım.''
Artık kemik görünüyordu. Geniş, kıpkırmızı ve açıkta yara. Anestezist cevap verdi. ''Keyfinden havalarda uçuyor. Halılar alıyor, perde ve bir yığın şey seçiyor. Bir tek sorun var.'' Lucy'nin parmakları kemiği çevreliyor, kemik boyunca yukarı çıkıyor ve çevredeki kasları açıyordu. Bu kez öğrencilere hitap etti.
''Fark ettiğiniz gibi kasları mümkün olduğu kadar yukarı itiyorum. Böylece kemiği epey yüksekten kesip daha sonra kaslarla kaplanabilmesini sağlayacağız.''
Genç stajyer iki retraktörle taşan kasları yerinde tutmakta güçlük çekiyordu. Lucy bunları daha dengeli tutmasına yardım ederken genç adam omurdanıyordu. ''Bir daha sefere aynı işi yaparken üçüncü elimi de getireceğim.''
''Testere lütfen.''
Hemşire yine hazırdı ve kemiği kesmekte kullanılan testerenin sapını Lucy'nin uzanan avucuna yerleştirdi. Lucy anesteziste sordu. ''Nedir sorun?'' Testereyi erişebildiği kadar yukarıdan kısa ve düzgün hareketlerle ileri geri sürtmeye koyuldu. Testerenin dişleri kemiğe geçtiğinde ezilen kemiğin çıkardığı tok ses işitildi. Anestezist cevap verdi. ''Bütün bunların parasını ödemek.'' Lucy gülmeye başladı. ''Sizi daha fazla meşgul etmemiz, programımıza daha çok ameliyat koymamız gerekecek.'' Kemiğin yarısını geçmişti. Her zaman rastladıklarından daha sertti ama genç kemikler doğal olarak dayanıklıydı. Birden aklına geldi. ''Bu bir trajedi anı. Biz de durmuş kayıtsızca konuşuyor, en sıradan şeyler üstünde şakalaşıyoruz.'' Birkaç saniye sonra bacak kesilmiş olacak, henüz çocuk sayılacak yaştaki genç bir kız hayatının bir bölümünü geri gelmez şekilde kaybedecek. Bir daha dilediği gibi koşamayacak, diğerlerine asla benzemeyecek. Diğerleri gibi hiç dans edemeyecek, yüzemeyecek, ata binemeyecek. Bir daha kendini iyice bırakıp sevişemeyecek. Belki daha sonra bunlardan bazılarını yapabilecek. Bir çaba harcayarak takma bacağıyla... Ama yaptıklarının hiçbiri eskisine benzemeyecek.
Eskisi kadar keyifli, içten, gençliğin ve sağlam bir gövdenin sağladığı tamlık içinde ve art düşünceden yoksun olmayacak. Trajedinin en beter yanı buydu. Çok erken gelmişti. Lucy durdu, hassas parmakları testereden aşağı yukarı kemiğin tübünü kestiğini haber veriyordu. Birden sanki bir kopma sesi ve ardından bir çatırtı duyuldu. Son anda neredeyse gövdeden ayrılan bacağın ağırlığıyla son kemik parçası kırılmıştı. Boşta kalan bacak boğuk bir sesle düştü. Kaldırın çabuk çabuk. Ama uyarı geç kalmıştı. Genç stajyer bacağı yakalamaya çalıştı, tutamadı. Bacak ameliyat masasından kaydı ve boğuk bir sesle yere düştü. Bırakın olduğu yerde, dedi Lucy sertçe. Ama mikrop kapabileceğini unutan genç adam eğilmiş, bacağı almış ve gerek beceriksizliğinden, gerekse yükünden duyduğu tedirginlikle doğruluyordu. Salonda gezinen hemşire yaklaştı, bacağı aldı, gazlı bez ve kağıda sardı. Daha sonra başka parçaların içine kondu, paketlerle birlikte hademe bunu da alacak ve patolojiye bırakacaktı. Bacağın kemik parçasını masadan uzak tutun. Stajyer söyleneni yapmak için masanın çevresini dolandı. Ameliyat hemşiresi elinde hazır bir kemik eğesi tutuyordu. Lucy beklenmeyen kopmanın kemikte meydana getirdiği çıkıntıları düzeltti, öğrencilere döndü sonra. Kemiğin ucunu her zaman temiz ve dümdüz bırakmaya bakın. En ufak bir çıkıntı olmamasına çalışın. Çünkü böyle bir şey ileride çok büyük acılara yol açabilir. Başını kaldırmadan sordu. Ne kadar zaman sürdü? Anestezist cevap verdi, 70 dakika. Lucy E'yi geri verdi. Tamam dedi, dikmeye başlayabiliriz. Ameliyatın sonu göründüğüne göre koridorun aşağısındaki operatörler odasında kendisini bekleyen bir fincan kahveyi özlüyordu. 28. ayrımın sonu. Sayfa 351.